Ayrım 5, Gemide İsyan, Jack London. Sayfa 56. Güverteye çıktığımda 8 sularındaydı saat. Yıldızlar karanlıkta ışıl ışıl parlıyor, onların alaca bulaca aydınlığında başımın üstündeki kara kara yelkenleri seçebiliyordum. Uzun sıralar halinde karma karışık insan silüetleri asılıp duruyorlardı halatlara. Sinirli hırçın da hepsi, çıt çıkmıyordu ağızlarından. Oldukları yerde ayaklarıyla direniyor, öyle çekiyorlardı hep birden. Tek Bay Bayk'ın sesi gürlüyor durmadan, "Yisa, Yisa!" diye bağırıyordu. Ana avrat kalaylıyordu oradaki serseri takımını sonra. Bay Melayer geldi yardıma hemen ama pek bir işe yaramadı gelmesi. Tayfaların pek çoğunun yalnız bu gibi manevra işlerinden değil, halatların adından bile haberleri yoktu. İki kaptan baktılar olmayacak, kendileri giriştiler işe kaç boy. Çalıştırdıkları herifler ne halt edeceklerini bilemediklerinden, bataklığa saplanmış beygirler gibi öylece kala kalıyorlardı oldukları yerde. Halatların yelkenlerin arasından, güvertenin bu tesbih böceklerinden daha marifetli adamlar peydahlanıyor, onlar fora ediyordu yelkenleri. ''Bay Pike, görüyorsunuz gözünüze değil mi?'' diye omurdandı. ''İkinci kaptanın işi mi yani böyle halat falan çekmek? Ne boktan iş bu, anlamadım ki. Hani neredeyse gemicilerden daha beceriksiz gemici başları?''
''Hep kafamda bir şey vardı benim.'' dedim. ''Yelkenler fora edilirken gemiciler türkü çağırır falan sanırdım öyle.''
''Adet öyledir aslında ama isterseniz...''
''Sevinirim çok.''
''Oldu. Hey Nancy, Sandry Byers.'' Uykudan başka hiçbir şey bilmez misiniz siz? Pruva direğinin halatlarına şöyle bir asılıp ver edin türküyü bakalım, haydi.
Sandry Byers ellerini karnına götürüp başladı sıkmaya. Nancy türküye başlamak için dilini şaklatıyordu bu ara, hüzünlü hüzünlü başladı. Gidelim delim delim, padenin canına kıyıp çizmelerini iç edelim. Bu türkünün sözlerini yazan neşeli, cıvıl cıvıl bir türkü düşünmüştü besbelli. Ama Nancy öyle bir söylüyordu ki cenaze vardı sanki. Otur da hüngür hüngür ağla. Bay Pike çekilmemesi gereken halatı çeken bir adamın elinden halatı kaparak "Yeter, yeter!" diye kükredi. "Cenaze törenindeyiz sanki. Sıra sende Sandy Byers. Şöyle esaslı bir türkü çağır bakalım bize."
Karanlığın içinden Nancy'nin sesine göre daha titrek, daha yumuşak bir ses yükseldi.
''Kıyak bir viski getirin de janotuma, yelkenleri edenim fora.''
Gerçekte son dizeyi bütün gemiciler bir ağızdan söyleyecekti ama iki ses katılmıştı yalnız. Sandry Byers sesini titrete titrete zor bela söylüyordu türküyü.
''Bir bacım vardı adı Suzan, viskiden öldü viskiden.''
Soluğu yetmediğinden durakladı öyle. Bay Pike, Sandry Byers'ın tir tir titreyen ellerinden halatları alarak kendi söylemeye başladı türküyü şen şakrak. Kalın, kulak tırmalayıcı bir sesi vardı.
''Bizim moruk da viskiden gitti. Giderse gitsin, ölelim mi yani? Aman aman bir viski, janotuma bir viski.''
Bay Pike geçici bir süre coşturmuştu adamları.
''Kıyak bir viski getirin de janotuma.'' diye türkü çağırdıkça o canlı mı ölü mü belli olmayan gemiciler birden harekete gelip hevesli hevesli çekmeye başladılar halatları.
Bay Pike türküyü kesip ''Bağla palamarları!'' diye bağırıncaya kadar sürdü bu böyle. Gemideki bütün şenlik şamata sıfır oldu bu an. Karanlıkta sağa sola yalpalayan, inleyip sızlanan, kafaları bir anda allak bullak olan, düştü düşecek gibi duran bir yığın hımbıl heriften başka bir şey görmez oldu gözüm. Adamlardan iki tanesi kaşla göz arasında sıvışıp, orta yerdeki tayfa kamerasının arkasında bir yere sindiler bu ara. Bay Pike o saati görüp seyirtti üstlerine. Şak şak tokat sesleri geldi kulağıma. Birkaç saniye sonra ikinci kaptan iki kaçağı arkasına takmış çıktı ortaya yine. Bir daha tüyecek falan olurlarsa imanlarını gevreteceğinden dem vuruyor, ağzına geleni söylüyordu. Bu can sıkıcı olay iyice bozmuştu kafamı. Geminin kıçına doğru yürüdüm şöyle bir. Baktım Kaptan West gidip gidip geliyordu kaptan köşkünün üstünde.
Arkasında gündüz gördüğüm bağırsak solucanlarından biri vardı. En minnacıklarından biriydi bu. Her yanı zırhlanmış, kalın kalın bakır çiviler geçirilmiş, o koca dümeni tutuyor, eziliyor gibi duruyordu onun ağırlığı altında. Pusula kutusunun ışığında minnacık adamın mavi gözleri hortlağa benzeyen solgun, pörsük suratı parlıyordu ışıl ışıl. Fanny'di adı. 63 göstermişti yaşını. Daha yaşlıydı bana kalırsa. Yüreğim üzgün, gönlüm hasta gibiydi. Nasıl geçerdi 6 ay bu gemide böyle? Çevremdeki itten köpekten bunalıp beni gemide tek anlayan kişi olan Bayan West'e içimi döksem de bu kadının beni çileden çıkaran ya da şaşkına çeviren şeyler karşısında o serin kanlılığını bırakmaması yok muydu? İfrit oluyordum. Beni bu yolculuğa iten bitmez tükenmez bir iç sıkıntısıydı. Gerek yüreğimdeki bu sıkıntı, gerek 30 yıllık ömrümle kanı kaynayan bu kız karşısında ciğeri peşpara etmeyen bir ruh hastasından başka neydim ben? Utanç gibi bir şey duyuyor, sinirlerim bozuluyordu bu duruma. Şu ya da bu, eğer bu bitmez tükenmez yolculukta benimle ilgilenmiş, benimle içli dışlı olmuşsa, geç babasını bir kalem, gemide kendi sınıfında benden başka bir erkek bulamamasındandı herhalde. Şaşmaz doğa yasasının sonucuydu bu tabii. Ay çiçeği güneşe döner, üzüm bağı erişebildiği ağaca dolardı sürgünlerini. Kadınla erkek arasındaki o sittin sene sürecek olan, bu gemide benim uzak kaldığımı sandığım aşk, onun çabaları, onun yüreğimi kavuran istekleriyle yeniden mi başıma iş açacaktı yoksa? Şu dünyada kadın kısmının elinden nasıl kurtulunurdu acaba? Karanlık bir ovada tek başına kalmış bir vahşi, nasıl habire şeytanları tanrıları düşünüyorsa, erkeklerin de öyle düşündüğü bu kadın milletinden kaçıp kurtulmaya olanak var mıydı sanki? Küpeşteye yaslanmış denizin kırbaç gibi rüzgarın suratımı yiye yiye düşünüp durduğum şeyler bunlardı işte. Kah başımı kaldırıp köpük köpük dalgaları seyrediyor, kah yıldız dolu göğe bir resim gibi yapışmış direklere, yelkenlere bakıyordum. Arada bir it sürüsüne ağza alınmayacak laflar söyleyen, habire emirler yağdıran Bay Pike'ın gök gürültüsünden farksız sesi geliyordu kulağıma.
''Hey sen, oradaki, gabya yelkenine koş, yallah, kesme o halatı Allah'lık herif, ağzını burnuna benzeteceğim şimdi gelip, puştun evlatları, sallanmasanıza öyle.''
Kameralara giden merdivenlere doğru yürüyüp indim aşağı. Bayan West ne nameler yaratıyordu piyanosunda. Hemen kıvrıldım yatağa, sağa dön, sola dön, uyku tutmadı bir türlü. Gece 2'ye kadar okudum oturup, sonra o yola çıkmadan aldığım Vada'nın karyolamın başucuna koyduğu lambayı söndürüp uzandım. Uyumuşum hemen. Doğanın bana verdiği bu güzel alışkanlığa hayranımdır hani doğrusu. Ama az sonra yeniden açtım gözlerimi. Ne yapsam uyuyamıyordum. Fırfır dönüyorum yatağın içinde. Onca uğraştıktan sonra tavşan uykusu derler ya, öyle bir uyku tuttu gözümü yine. Uyuz olmuş gibi her yanlarım kaşınıyor. Hart hart kaşınıyordum habire. Saat 4 falandı ki lambayı yeniden yakıp kitabı aldım elime. Vernon Lee ile William James arasındaki tartışma öylesine heyecanlı, William James'in İnanma İstenci adlı kitabı öylesine esaslı bir kitaptı ki, kaşınmalarımı falan unutuverdim neredeyse. Dipnot, William James, 19. yüzyılda yaşamış ünlü Amerikan filozofu. Belli başlı yapıtları arasında İnanma İstenci'nin dışında ruh bilim, dinsel yaşam, gerçek düşüncesi, heyecan kuramını sayabiliriz. Çıt yoktu sağımda solumda. Üste biri yürüyordu yalnız, düzenli adımlarla kıç üstünde gidip gelen bu kimse ya Bay Mallier ya da Bay Pike'tı. Diyecek yoktu buna işte. Nöbet tutan biri vardı yukarıda. Biliyordum ki bu nöbet işi bütün yolculuk boyunca zerre kadar safsaklanmayacaktı. Saat 4:30'da baş kamarotun çalar saatinin sesi geldi kulağıma. Hemen elimin ucundaki elektrik düğmesine basıp kapıyı aralamak için bir an ayağa kalktım. Ne emrettiğimi sormak için 2 dakika sonra çıka geldi Çinli. Kahve istedim bir fincan. Kahveyi nasıl sevdiğim konusunda gerekli bilgiyi Vada'dan öğrenebileceğini söyledim. Başıyla peki dedi baş kamarot.
Eşi menendi olmayan bir hazineydi bu Çinli. Kahve denilen o esmer sıcak içkiyi daha hiçbir tanrının kulu içirmemişti bana böyle. Sabah kahvaltımı yatağıma alıp gün doğana dek okudum yine. Saat 8:30'da üstümü başımı giyinip tıraş olduktan sonra kıç üstünde aldım soluğu. Çatana götürüyordu hala bizi. Ama ne kadar yelken varsa fora etmiştik. Hafif bir kuzey rüzgarı ne de güzel şişirmişti yelkenleri. Harita odasında Kaptan West o ağzından hiç düşürmediği prosunu püfürdetiyordu yine. Dümendeki beyaz tenli adamın kılları ağarmıştı. 50'sinde falan gösteriyor, mesleğinin erbabı görünüyordu. Tatlı tatlı gülümseyip günaydın dedi bana. Öğrendiğime göre İngilizmiş bu adam. Adı da Tom Spinkmiş. Bana kalırsa bizim Allahlı gemici güruhunun en esaslılarından biriydi bu. Bayan West bir önceki günkü kadar canlı, fıkır fıkır göründü ortalıkta yine. Yeni doğan gün gibiydi yüzü, tazecik, pespembe. Gece gözümü bile kırpmadığımı söyleyip kendisinin de uyuyup uyumadığını sordum. Öyle afallayıp kaldığını görünce bileklerimdeki kızarıklıkları gösterdim. Önemli bir şey değil dedi. Dün sabahki soğuk deniz havasından o derinizin üstündekiler, ilacı var bunun. Bir şeyiniz kalmaz hiçbir saniye. Hemen yok oldu ortalıktan. Az sonra elinde bir bardakla döndü. Yarıya kadar suyla doluydu bardak. Öbür elinde bir tatlı kaşığı habire karıştırıyordu eritmek için. Bir çocuğa söyler gibi "İçin bakalım haydi" dedi. Kuzu kuzu içtikten sonra güverteye çıkıp ağaç dalından yapılmış bir koltuğa uzandım. Saat 11 sularında yanında vadayla ikinci bardağı da içirmeye geldi bana Bayan West. Yanıma oturup harburu parman savurduğum için bir güzel payladı beni. Vadayı possuma et verirken yakalamıştı çünkü. Ben demiştim ver diye. Vadayla ben ondan şunu öğrendik ki bir enciyi etle falan beslemek büyük bir günah işlemek demekti. Bayan West Possum'a Elsinore gemisinde ne gibi bir yemek rejimi uygulanacağını kendisi saptadı. Baş kamarota da söylendi bu. Emirlere harfi harfine uyması istendi. Aynı şeyler yemeklerini geminin kıçındaki büyük salonda yiyen Bay Mellier ile Dülger'e de anlatıldı bir. Koridorda oradan oraya koşuşmaktan başka bir şey yapmayan Possum aslında bir masanın altına girer, döküntüleri yer dururdu gözden uzak. Bayan West üstüne bastıra bastıra bu işte canı gönülden ilgilendiğini, hiç kimsenin söylenenin dışına çıkamayacağını belirtti. Dülger koca ayaklarını döşemeye sürtüp İngilizcenin başını gözünü yara yara sittin sene böyle bir şeyi yapmayacağını söyledi asık bir suratla. Bay Mellier ise eski Avrupa saraylarındaki gibi yere doğru eğilip elini döşüne koyarak Bayan West'in sözlerini noktası noktasına uyacağına söz verdi. Bayan West sözleşmede Fino'nun lafı edilmemesine karşılık onun Elsinore'a alınmasına ön ayak olduğu için bu köpeğin yarı yarıya sahibi olduğunu falan söyleyerek bitirdi sözlerini. Verdiği buyruklar harfi harfine uygulanıyordu. O kadar ki Vada Possum'un süt tozunu sulandırmak için ne kadar ılık su koyacağını soruyordu genç kızdan artık. Soğuk yemeklerden de şöyle bir tadınca aşçıya 10 numara vermekte haklı olduğumu anladım doğrusu. Bir öğleden sonra onunla daha sıkı fıkı olmak için çalıştığı yere bir uzandım şöyle. İlk bakışta Çinli'ye benziyordu o da baş kamarot gibi. Ama öbürlerinde nasıl melezlik varsa az buçuk bu da öyleydi. Yarı yarıya İngiliz kanı dolaşıyordu damarlarında besbelli. Su gibi konuşuyordu İngilizceyi. Bilip bilmeyen de Oxford'dan falan çıkmış sanırdı. 50'sinde olduğunu söylüyordu ama su içinde 60'ı vardı en azından. 3 şey ilgisini çekiyordu insanın onda. O Asyalı suratından hiç eksik olmayan öyle tatlı, öyle anlamlı bir gülümseyişi vardı ki çiçekler açıyordu gözlerinde adeta. Akpak, inci gibiydi dişleri. Önce takma makma sandım ya, Vada benim merakımı yenmek için gidip sormuş. Kendi dişleriymiş meğer. Elleriyle ayakları geliyordu sonra. Elleri el değil de bir heykeltıraşın yaptığı el heykeliydi sanki, mini miniydi, ayakları da elleri gibi bir lokmaydı öyle. Baktıkça gülesi geliyordu insanın, pabuçlarının şıklığı görülmeye değerdi hele. Adamın alımlı çalımlı görünme merakı şıp diye anlaşılıyordu her halinden.
İki geminin birlikte yol alırken dengeli gitmelerini sağlamak için Breton'dan bize birkaç saatliğine gelen kılavuz kaptan öğleyin kendi gemisine gitti. Ama çatana nice sonra ayrıldı bizden. İyice açılmış geride bıraktığımız kara parçası bir buğu gibi görünüyordu gözümüze. Breton'un 24 saat sonra bizden ayrıldığı an teknik açıdan bizim yolculuğumuz başlamıştı artık. Yüreğim çarpar gibi oldu nedense. Bayan West'in hem çatananın gidişine bakmak hem şöyle biraz hava almak için çıktığını söylediği kıç güvertesine ben de çıkmış demirlere dayanmıştım. Sanki anadan doğma denizciymiş gibi göğe bakıp ''Çok yüksek barometre'' dedi. ''Ama bu bizi pupa yelken götüren kuzey rüzgarı sürüp gitmez böyle. Eğer kuzey doğudan kuvvetli bir rüzgar esmezse süt liman olur deniz.'' ''Hangisi iyi?'' ''Kuzey doğu rüzgarı tabii bana kalırsa.'' Hıçkırırken eliyle ağzını tuttu genç kadın. ''Bana kalırsa deniz tutmaya başladı beni. Karadan ayrılırken hep böyle olurum nedense.'' Afallayıp kaldığımı görünce ''Ne yapsan çaresiz'' diye ekledi. ''Sapına kadar denizci bir aileden de gelsen böyle işte.'' ''Öyle kale alınacak bir şey değil bu.'' dedim. ''Duyduğuma göre Lord Nelson'ı bile deniz tutarmış.'' ''Çok doğru. İnsanı ne zaman, nerede yakalayacağı belli olmaz onun hiç. Babamın ölüp ölüp dirildiğini gözlerimle gördüm bu deniz tutması denilen şeyden. Bir denizci ne kadar sağlam, ne kadar alışkın olursa olsun deniz tutmadığını falan söyleyemez yine de. Deniz tutmaya görsün beni. İçim dışıma çıkıyordu, perişan oluyorum şöyle. En azından iki gün çıkamıyorum yataktan.'' Gemideki o bitip tükenmeyen dalaşmalarından birini daha yapan ikinci kaptan yanımıza gelip kollarını demire dayadı. Tayfalar oradan oraya koşuyor, halatları asılıyor, yelken üstüne yelken vuruyorlardı durmadan. Yürekler acısıydı halleri. Bayan West, adamlarımız pek fena çalışmıyorlar dedi. Ben utanırcasına açlıktan zımaracaklar neredeyse diye girdim söze. Ayakta duracak halleri yoksa açlıktan bu bana göre. Bayan West gülerek doğru dedi, tam üstüne bastınız. Yola çıkarken hep böyledir bunlar. Ama viskiyi kesip de iyi düzenli bir biçimde beslenir, kafalarında da yumruk eksik olmazsa bak o zaman sen. Bomba gibi olur hepsi. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı söylüyorum göreceksiniz bunu Bay Parters. Öyle değil mi Bay Pike?
Doğru, çok doğru. İşin kötü yanı şu ki bu iğrenç pis yaratıklar zerre kadar gönül borcu duymazlar bize. Kadrimizi bilmezler.
Ama Bay Pike dedim böyle yelkenleri fora etmiş giderken bir fırtına patlasa bu miskinler sürüsüyle ne edersiniz? Sanki ben ona yerde bir olan iki gökdelenin arasında kalsan ne edersin demişim gibi omuz silkti şöyle bir. Bayan West verdi soruma karşılık. Yelkenler o saat istinga edilir Bay Parthurst. ''Böylesine Allah'lık gemicilerle bile çok zor bir iş değildir bu. Yoksa çoktan denizin dibini boylamıştım ben. Bütün iş soğukkanlılığını koruyabilmesinde kaptanların. Soğukkanlılığını korudun mu dünyanın altını üstüne getirirsin şöyle.'' Bay Pike alçak gönüllü bir tavırla ''Hiç kuşkusuz öyle'' diye onayladı bu sözleri. İkinci kaptanın az önce açık duran o ayı pençesi gibi ellerinin kendiliğinden kapanıverdiğini, yumruk olduğunu gördüm. Parmaklarının o iri çıkıntıları üstündeki deri kıpkırmızıydı. Öylesine salak, öylesine süklüm püklüm bir halim vardı ki o an, Bayan West koyverdi makaraları, bir şey gelmişti aklına. ''San Francisco'ya babamla gittiğimiz o Lallah ruh gemisini hatırlıyor musun Bay Pike?'' dedi. ''Gemiciler Allah'lıktı tam, böylesini görmemiştim hiç.''
''Sefere falan çıkmadım ama iyi hatırlarım onu Bayan West. Aklımda kaldığına göre babanızın süvari olduktan sonra 5. seferiydi.''
''Deprem mi ne olduğundan deniz kabarmış, kıyıya vurmuştu 3-5 yıl sonra Lallah Ruh. Demiri falan koparmış, kayalıklara bindirmişti. Hak etmişti ama o gemiciler bunu. Neler yoktu ki işlerinde. Sığır çobanları mı dersin, işsiz kalmış toprak işçileri mi dersin, boş gezenin boş kalfası serseriler mi dersin? Hele de o işsiz güçsüz serseriler, zil zurnaydı çoğu, hapçısı, esrarcısı her türlüsü vardı. Gemiye neden geldiklerinden bile haberleri yoktu çoğunun. Yelkenler fora edilirken direklerin arasında görecektiniz onları, güle güle ölürdünüz şöyle. Sirklerde palyaçolar olur ya, aynısıydı. Ne zaman aklıma gelse zor tutuyorum gülmemek için kendimi.
Çatana bizden ayrılır ayrılmaz bir rüzgar çıktı ki sorma hiç. Duman attırıyordu gemiye. Yelkenlerin hemen yarısını istinga ettik kaşla göz arasında. Serseri takımını ikinci kaptan Silas Harding çalıştırıyordu o zaman. Silas Harding'i tanırsınız değil mi Bay Pike?
Tanımaz olur muyum Bayan West diye coşkuyla bağırdı Bay Pike. Ne zaman adını duysam saygıyla anarım. Hepimizin ustasıydı o. Çok yaşlanmıştır artık. Ama hala yoktur üstüne. Şu durumunda bile harikalar yaratır vallahi.
Bayan West, müthiş bir adam da o diye sürdürdü konuşmasını. Düşünün ki bizim Allah'lık gemicilerin hepsini deniz tutmuştu. Dert az geliyormuş gibi. Ölü gibiydi benizleri. Bay Harding, Lala Rook'un yelkenlerini istinga etmelerini emretti gemicilere. O saat ettiler. Bugünkü gibi kıç üstü güvertesindeydim ben yine. Gözümü dört açmış bakıyordum. Ne manzaraydı o öyle. Bir sürü adam kusa kusa gabya yelkenini kasmaya çalışıyorlardı. Her baba yiğidin harcı değildi bu işte. Güverteden ne kadar yukarıdaydılar acaba Bay Pike?
Şöyle bir 100 ayak aşağı yukarı.
Duyuyorsunuz ya Bay Parthurst, 100 ayaktan gözümle gördüm bunu. Bu ara yeni gelen tayfalardan biri yelkenin tepesinden küt diye düşmez mi aşağıya? Nah şöyle minnacık bir kızdım o günler ama yine de onca yerden düştükten sonra sağ kalamayacağını biliyordum bu adamın. Gel gelelim acı patlıcanı kırağı yakmaz derler ya, kılı bile incinmedi düşen gemicinin. Öyle şans eseri bir şey oldu ki büyük yelkenin orta yerine çarptı kafası önce. Hızı azalmıştı. Topaç gibi fır dönüp kendini güvertenin üstünde buldu sonra. Burnu bile kanamadan Bay Harding'in önüne düşmüş takla atıyordu habire. Baka kalmıştık öyle. İki adamdan hangisi daha afallamıştı ben de çıkaramamıştım. Bay Harding tuzla buz olacağını falan sanmıştı herhalde herifin. Bu anadan doğma cambazsa daha önce dalaştığı ikinci kaptanı karşısında görünce bir hoş olmuştu öyle. Koşup kaşla göz arasında büyük gabya yelkenindeki tüneyine çıkıverdi bir anda. Ben kendi kendime 100 ayak yukarıdan lamıcı mı yok öleceğini bile bile düşen adamın duyacağı korkunç heyecanı düşünüp dururken Bayan West'le Bay Pike bu yürek karartıcı olaydan pek hoşlanmışa benziyorlardı. Bayan West kafamdakileri anlamışçasına şöyle bitirdi sözünü. O gemici var ya ölümden mölümden değil de Silas Harding'den korktu daha çok. Böylesine gencecik bir kızın bu yürek burucu acılı olayları dalga geçercesine rahat rahat anlatmasından aklım bir şey almıyordu hala. Lafı değiştiriverdim hemen ikinci kaptana. Bayan West havanın nasıl olacağını söyledi bana demin. Siz ne dersiniz acaba Bay Pike dedim. Bayan West'in bu konudaki bilgisine bir diyeceğim yok tabii ama sizinkiyle uyuşuyor mu bakalım merak ettim adeta. Bay Pike bir göğe bir denize bakıp Bayan West benim kadar anlar havadan dedi. Barometre yükseldi iyice. Kuzeydoğudan fırtına gibi bir şey gelebilir. Eğer gelmezse bir süre süt liman olur deniz. İkincisi daha akla yakın bence.
5. ayrımın sonu. Sayfa 69.